Ayrım 25, Cendere, Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan, sayfa 274. Davaya bakan Üsküdar 1. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti hem Fatih Tezcan hem de eski eşi Güzin Bilgi'yi resmi belgede sahtecilik suçundan cezalandırdı. Duruşmadaki saygılı tutumu ve davranışları ile pişmanlığını da göz önüne alan mahkeme, Tezcan'ı 1 sene 8 ay hapse mahkum etti. Güzin Bilgi'nin daha önce bir sabıkası olmadığından hakkındaki hükmün açıklanmasını geri bırakan hakimler, daha önce de başka dosyalardan sabıkalı olmasından dolayı Tezcan'ın cezasını ertelemedi. Dipnot, Fatih Tezcan'ın Üsküdar 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 2005 Taksim 408 karar sayılı ve Üsküdar 1. Sulh Ceza Mahkemesi'nde 2006 Taksim 323 karar sayılı iki ayrı ertelenmiş cezası vardı. Biliyoruz, Tezcan'ın evliliği, çocuklarının davası, eşinin ağır suçlamaları gibi konular medyada sıkça yer aldı. Ancak bizim konumuz evlilik ya da özel hayat değil, biz başka bir meseleyle, adaletin durumuyla ilgileniyoruz. Bu nedenle meselemiz aslında Tezcan'ın şahsı bile değil. Cumhurbaşkanı beraat istiyor. Gelelim mahkeme kararının ardından olanlara. Tezcan'ın ceza aldığı kararın üzerinden 5 yıldan fazla süre geçmişti ki, Yargıtay 11. Ceza Dairesi heyeti 3 Haziran 2014 tarihinde toplandı ve Fatih Tezcan için şu kararı verdi. Toplanan deliller karar yerinde incelenip sanığın suçunun sübutu kabul, oluşa ve sonuçlarına uygun şekilde vasfı tayin, cezayı azaltıcı sebebin nitelik ve derecesi takdir kılınmış, savunması inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş ve incelenen dosyaya göre verilen hükümde bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan sanığın yerinde görülmeyen tembiz itirazlarının reddiyle hükmün istem gibi onanmasına oy birliğiyle karar verildi. Özetle karar artık kesindi. Yargıtay Fatih Tezcan cezaevine girsin diyordu. Diyordu demesine de Tezcan avukatları aracılığıyla bu kez yine yerel mahkemeye başvurdu ve yargılanmanın yenilenmesiyle infazın durdurulmasını talep etti. İşte tam da burada çok çarpıcı bir iddia vardı. Buna göre ceza infazı sürecini başlatacak olan İstanbul Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin başkanı Selçuk Kaya'ya bir baskı süreci devreye girdi. Adliyede birileri "Cumhurbaşkanı bu dosyada beraat istiyor" diye fısıldıyordu. Doğru olabilir miydi? Yıl 2015'ti. Erdoğan bu kadar ilgili miydi Fatih Tezcan ile? Yoksa Erdoğan'ın adı mı kullanılıyordu? Mahkeme Başkanı Selçuk Kaya ise bunu yapamayacağını belirtti ve talepleri reddetti. Üst mahkemeye itiraz edebileceklerini hatırlattı. Tezcan bu kez üst mahkemeye itiraz etti ama sonuç değişmedi. Nedendir bilinmez ama tam da bu süreçte 2014'te kesinleşen cezanın infazını durdurmaya daha önce hayır diyen Mahkeme Başkanı Selçuk Kaya, kanuni yollar sonuçlanıncaya kadar Tezcan'ın hapse girmemesini sağlayan karara imza attı. Belli ki meselenin nereye gittiğini o da görmüştü. Zira sonunda 18 Mayıs 2016'da Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü devreye girdi. Devlet Fatih Tezcan'ı kurtarmak için çabalıyordu. Daha önce Tezcan hapse girsin diyen Yargıtay 11. Ceza Dairesi, hatta onun aynı başkanı tekrar toplandı. Bir yandan da Tezcan eski kayınvalidesini buldu ve yeni ifade vermesi konusunda ikna etti. Eski kayınvalide bu kez farklı bir ifade verdi ve başka bazı sebeplerden dolayı damadıma kızgındım, ondan dolayı şikayetçi oldum. Aslında çeki benim rızamla kullandılar iddiasında bulundu. Yargıtay 11. Ceza Dairesi de neredeyse 10 yıl sonra gelen bu itirafa inandı ve Fatih Tezcan hakkında zamanında kendi verdiği hapse girsin kararını bozdu. Sona gelirsek, 16 Ekim 2018'de toplanan İstanbul Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi son kararı verdi. Mahkeme Fatih Tezcan'ı yeniden yargılamak için dosyayı açınca davayı zaman aşımından düşürdü. Özetlersek, devlet Fatih Tezcan'ı hapisten kurtarmak için ne istediyse yaptı. Tezcan da bunun karşılığı olarak ne istedilerse veriyordu. Dokunulmazlığın sırrı burada mıydı? Sıradan bir vatandaşın başına gelse cezaevine göndermek için bir dakika düşünmeyen adalet sistemi, Cumhuriyet'in kurucusuna en ağır hakaret eden kişiyi Cumhurbaşkanı istiyor iddiasıyla çek sahteciliğinden kurtarmaktan çekinmiyordu. Yine diyelim, adalet bir gün herkese lazım olur, hatta onu dağıtanlara da. 23. Bölüm. Bir düğün, bir ihraç, iki hayat. O gece herkes öyle bir eğleniyordu ki, o kadar anlamlı bir yıl dönümüydü ki, öyle çok insan uzaklara dalıp bakıyordu ki, bir düğünden fazlasıydı. Avukat Vasfi Sedat Küçük Yılmaz gözleri hafif dolu kalktı ayağa, Özdemir Bayraktar'ın elinden tuttu, Ergin Saygun'un yanına gitti. Üçü de bir masaya yöneldi. Masada oturanın adı İhsan Bakır'dı. Hey gidi, nereden nereye denildi? Evet, nereden nereyeydi? 163 subay arasında o da vardı. Tarih 11 Şubat 2011, saat 21.02, yer Silivri, İstanbul. O sabah balyoz davasının 14. celsesi görülmeye başlandı. Sanık sandalyelerinde çoğunluğu muvazzaf onlarca asker oturuyordu. Karşılarında özel yetkili İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ömer Diken, üye hakimler Ali Efendi Peksak, Murat Üründü ve savcı Savaş Kırbaş vardı. Üye hakim Ali Efendi Peksak kararını okumaya başladı. 4 dakika boyunca subayların isimleri teker teker sayıldı. Bunun ne anlama geldiği o salondaki herkes tarafından biliniyordu. Hakim Peksak devam etti. Haklarında dosyadaki delil durumu, dosyada kuvvetli suç şüphesini gösteren olguların bulunması, delillerin henüz tam olarak toplanmamış oluşu, sanıkların konumları itibariyle delillere etki yapma ihtimalinin olması. Sanık sandalyesindeki subaylar hangi delilleri diye sorunca jandarma hareketlendi. Erler ve az subaylar komutanlarını esir alan mahkemenin önüne etten bir duvar örmeye başladı. Peksak sözünü bağladı. Ayrı ayrı tutuklanmalarına. Mahkeme başkanı Diken, lütfen salona yeteri kadar güvenlik kuvveti alarak müdafileri çıkartın dedi. İtirazlar devam ediyordu. Mahkeme başkanı duruşmayı bitirmek, üye hakim kararın tamamını okumak istiyordu. Ama bir şartla, güvenlik görevlileri itiraz edenleri çıkarsındı. Mahkeme başkanı kızmıştı. Biz iki gündür sizleri dinledik diyordu. Tam da o sırada salonun en arkasında bulunan sanık yakınlarının önüne de onlarca jandarmanın konuşlandırıldığı görüldü. Ve sonunda 163 subay için toplu tutuklama kararı o salonda Silivri'de, İstanbul'da alındı. Hakim Ömer Diken'in duruşma bitmiştir sözü sanık yakınlarının gözyaşları içinde alkışlarla protestosuna karıştı. Ve kaderinin çizildiği o salonda olmayanlar da vardı. Hakkında yakalama kararı verildiği sırada bir orgeneral Gata'da yaşam mücadelesi veriyordu. Kızı Ece Saygun başucunda, babası Ergin Saygun için yeni zor günlerin başladığının haberini aldı. Baba Saygun o karardan bir süre sonra hastaneden çıktı, teslim oldu, cezaevine girdi. 8,5 saat süren operasyonla hayata dönüş. Takvim yaprakları 17 Temmuz 2012'yi gösterdiğinde Silivri'de bağırışlar yükselmişti. Cezaevinde fenalaşan Ergin Saygun hızlı bir şekilde hastaneye yetiştirildi. Saygun için artık Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi günleri başlamıştı. Ancak durumu gün geçtikçe kötüye gidiyordu. Mikrop da kapmıştı. Acil kalp ameliyatı olması gerekiyordu. Ancak kimse yanaşmıyor ve ne acıdır ki Ergin Saygun'u hayatta tutmaya doktorlar korkuyordu. Öyle ya, 18 yıl hapisle cezalandırılmış bir darbeciydi söz konusu olan ve her ne kadar AKP ile kavgaları başlamışsa da o günlerde Fethullahçılardan çok korkuluyordu. Gelin görün ki Saygun koşar adım ölüme gidiyordu. Vicdanı olan herkes Saygun için bir şeyler yapılmasını istiyor, Fethullahçılar ise hayır diyordu. Bir doktor inisiyatif almaya karar verdi. O zaman doçent olan İhsan Bakır, o zaman başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan'a ulaştı, durumun ciddiyetini aktardı, izin çıktı. Tam 8,5 saat sürdü açık kalp ameliyatı. Doktor İhsan Bakır hayata tutundurduğu sırada, yani ameliyat masasında, Saygun'un tahliyesi de çıktı ve çok çarpıcı bir sürpriz yaşandı. Başbakan Erdoğan kendisine darbe girişiminde bulunmakla suçlanan Ergin Saygun'u hastanede ziyaret etti. Ölümden dönen komutanın elini tuttu. Kuşku yok ki bu ziyaret ve o anların fotoğrafı Fethullahçılara da bir mesajdı. Kavga savaşa doğru evriliyordu. Dünür bayrakları da o kurtardı. 2016'nın 11 Mart'ı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesi için heyecanlı bir gündü. Kızları Sümeyye Erdoğan nişanlanacaktı. Damat adayı Selçuk Bayraktar'dı. Erdoğan ailesi tam İstanbul Kısıklı'daki evlerinden nişanın yapılacağı Tarabya Huber Köşkü'ne gideceklerdi ki kötü haber geldi. İddia o ki dünür Özdemir Bayraktar kalp krizi geçirmişti. Hastaneye kaldırılan Bayraktar'ın kalpten çıkan aort damarı tansiyon nedeniyle yırtılmıştı. Acilen ameliyata alındı. 2 saat süren ve başarıyla sonuçlanan ameliyatı yapan kimdi dersiniz? Kalp cerrahı Profesör Doktor İhsan Bakır. Yani yıllar önce Ergin Saygun'u kurtaran doktor. Aynı hastanede aynı doktorun eliyle hayata dönen iki isimdiler. Düğündeki tarihi buluşma. Aradan 4 ay geçtiğinde Türkiye'de çok büyük bir kırılma oldu. 15 Temmuz darbe girişimi yaşandı. Hemen ardından çıkan KHK'lar ile birçok isim FETÖ ile bağlı olduğu gerekçesiyle memurluktan ihraç edildi. Tıpkı 1 Eylül 2016'da memurluktan çıkarılan Profesör Doktor İhsan Bakır gibi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünürünün hayatını emanet ettiği ve yıllar önce FETÖ'nün hedefindeki orgenerale can veren doktor FETÖ ile ilişkili olmakla suçlanıyordu. Ne ilginçti. İhsan Bakır yakın çevresine zamanında Ergin Saygun için verdiği mücadelenin intikamının kripto FETÖ'cüler tarafından alınması olarak anlatıyordu bu ihracı. Ve işte o ihraçtan birkaç ay sonra 11 Şubat'ta balyoz tutuklamalarının 6. yıl dönümünde İstanbul'da bir düğünde çok çarpıcı bir buluşma gerçekleşti. Ergin Saygun'un kızı Ece evleniyordu. Davetliler arasında Saygun'un TSK'ya insansız hava aracı, İHA geliştirme sürecinde tanıştığı Özdemir Bayraktar da vardı. Bayraktar daha Erdoğan'ın dünürü olmamışken balyoz tutuklularına destek vermişti ve onların cezaevinde haksız yere tutulduğunu bilen biriydi. Ve hem Ergin Saygun'u hem Özdemir Bayraktar'ı hayatta tutan Doktor İhsan Bakır da düğüne katılmıştı. Yani bir dönem FETÖ'cülerin hedefi olup hapis yatan Saygun, Saygun'un devirmekle suçlandığı Erdoğan'ın dünürü Bayraktar ve o iki ismi hayata döndüren FETÖ şüphelisi Bakır bir aradaydı. Yakın Türkiye tarihinin en çarpıcı anlarından biriydi yaşanan ve o buluşmadan yaklaşık 1,5 ay sonra resmi gazetede bir iade kararnamesi yayımlandı. Buna göre daha önce yayımlanan KHK'lar ile kamudan ihraç edilen 416 personel görevlerine iade edildi. İşte o listenin 27. sırasında bir profesör vardı. İhsan Bakır görevine iade edilmişti. Hep kötü bitecek değil ya. Devlet yanlış yaptık deyip aldığı karardan geri dönüyordu. Son. Sanırım insanın yalnızca onu ısıran ve sokan kitaplar okuması yerinde olur. Okuduğumuz kitap bir yumruk gibi tepemize inip bizi uyandırmadıktan sonra neye yarar? Böyle der Franz Kafka, yakın arkadaşı Oscar Pollack'a yazdığı bir mektupta. Öyle olsun istedik. Alışan gözlerimizi açmak, uyuşan zihinlerimizi uyandırmak gerekiyordu. Alarmdı çaldığımız. Şimdi çapaklarımızı temizleyelim, başımızı yukarı kaldıralım ve sesimizi açalım. Zira nasıl unuturuz, Osmanlı'nın çöküşünün simge sözlerinden biriydi, kahtı rical. Devlet adamı yoksunluğu anlamına geliyordu. Yüzyıllar sonra bugün yine sürüklendiğimiz işte bu girdaptı. Görmek, duymak, bilmek lazımdı. Yazdık, kaç kez deneyimledik, içine sokulduğumuz cendereden kurtulmanın yolu ondan kaçmak değildi. Cendere ancak üzerine yürüyerek, dokunarak ve kavrayarak kırılabilirdi. Elinizdeki kitap işte bunu yapmaya çalıştı. Alman yazar Wolfgang Borchert'in sözüdür. Gerçek kasabanın fahişesine benzer. Onu herkes tanır ama yine de sokakta karşılaşmaktan utanç duyar. herkesin hissettiği, çoğu zaman yüzleşemediği, genelde dile getirmekten imtina ettiği gerçeği, bazen de gölgesini okudunuz. Artık anlatma sırası sizde. Kitabın sonu. 23 Aralık 2020. Sayfa 284.